Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 12. ayrım. 9. Salı günü boş açısından işler ne kadar iyi gitmişse, ertesi sabah tam tersine dönüverdi. İlk felaket Yargıç Keyes'in bebekçiden geldiği ileri sürülen notu inceledikten sonra avukatları özel odasına çağırmasıyla yaşandı. Belk, yarım saat kadar notun dava dosyasına eklenmesine karşı çıkan bir konuşma yapınca, Yargıç özel olarak okuyacağını bildirmişti. Notu okudum ve ileri sürülen görüşleri düşündüm dedi Yargıç. Bu mektup ya da şiirin her neyse jüriden nasıl saklı tutulabileceğini anlamadım. Bayan Chandler'ın iddialarının en önemli noktasını oluşturuyor. Yazının gerçek mi olduğu yoksa herhangi bir çılgının kaleminden mi çıktığı konusunda yorum yapmıyorum. Buna jüri karar verecek. Tabii verebilirse. Ama soruşturmanın halen sürmesi notun jüriden gizli tutulmasını gerektirmez. Sonuç olarak Bayan Chandler gerekli zemini hazırladıktan sonra bu notu jüriye sunabilirsiniz. Bay Belk, sizin de bu isteğe karşı çıkmış olduğunuz kayıtlara geçecektir. Ama Sayın Yargıç diye bir kez daha denedi Belk. Tartışma bitmiştir. Haydi salona geçelim. Sayın Yargıç, bu notu kimin yazdığını bilmiyoruz. Kimin yazdığını ya da nereden geldiğini bilmedikçe kanıtların arasına eklenmesine nasıl izin verebilirsiniz? Bu kararımın hayal kırıklığı yarattığını biliyorum ve bu nedenle mahkemenin isteklerine saygısızlık göstermekte olduğunuz halde sizi cezalandırmıyorum. Tartışmanın bittiğini söylemiştim Bay Belk ve bir kez daha yineliyorum. Kaynağı bilinmeyen bir notun, bebekçinin diğer kurbanlarıyla arasında benzerlikler bulunan bir cesedin ortaya çıkmasını sağlamış olmasının zaten kendi içinde bir önemi var. Bu bir şaka, bir oyun değil Bay Belk. Önemli bir kanıt sayılır ve jürinin bunu görmesi gerekiyor. Haydi gidelim. Herkes dışarı. Duruşma başlar başlamaz ikinci felaket yaşandı. Yargıcın özel odasında uğradığı yenilginin şaşkınlığını yaşayan Belk, Chandler'ın büyük bir beceriyle hazırladığı tuzağa düştü. Chandler'ın Witzorek adlı ilk tanığı, Norman Church'u çok iyi tanıdığını iddia edip, 11 cinayeti kesinlikle işlemediğini belirtti. Witzorek ile Church, 12 yıl boyunca aynı fabrikanın tasarım bölümünde çalışmışlardı. 50 yaşlarındaki adamın kısacık kesilmiş beyaz saçlarının arasından kafasının pembe renkli derisi görünüyordu. Norman'ın katil olmadığından nasıl bu kadar emin olabilirsiniz diye sordu Chandler. En azından 11. kızı öldürmediğini biliyorum. Çünkü o kız öldürüldüğü sırada Norman benimle birlikteydi. Sonra polis onu öldürdü ve 11 cinayeti de ona yükledi. Kızlardan birini öldürmediğini kesinlikle biliyorum. Polis, öteki cesetler konusunda da yalan söylemiştir. Her şey polisin Norman'ı öldürmesini örtbas etmek için. Teşekkür ederim Bay Witzorek dedi Chandler. Yalnızca aklımdan geçenleri söylüyordum. Belk ayağa fırlayıp kürsüye geldi ve yanıtın tümünün spekülasyon olduğundan şikayet ederek itirazını bildirdi. Yargıç itirazını kabul etti ama zaten yeterince zarar verilmişti. Belk yerine oturup, Witzorek'in birkaç ay önce alınmış yeminli ifadesinin bulunduğu kalın dosyayı incelemeye başladı. Chandler, 11. kurbanın öldürüldüğü gece, Witzorek ile Church'un nerede olduğuna dair birkaç soru daha sordu. Witzorek o gece kendi evinde olduklarını, aynı bölümde çalışan ortak bir arkadaşları için bekarlığa veda partisi verdiklerini, partide 8 kişi olduklarını söyledi. Norman Church evinizde ne kadar kaldı? Parti boyunca saat 9 sularında geldi ve parti ancak sabahın 2'sinde sona erdi. Polis, kızın yani 11. kurbanın gece saat 1'de bir otele gittiğini ve orada öldürüldüğünü açıkladı. Norman o saatte benimle birlikteydi. Siz farkına varmadan bir saat için evden ayrılmış ve geri dönmüş olamaz mı? Kesinlikle hayır. Bir odanın içinde 8 erkek eğleniyorsa, içlerinden birinin yarım saatliğine bile ortadan kaybolması derhal dikkat çeker. Chandler, tanığa teşekkür ederek yerine oturdu. Belk, boşun kulağına eğildi. Bak şimdi onu nasıl zımbalayacağım. Kalın yeminli ifade dosyasını ağır bir tüfek taşır gibi kucaklayarak kürsüye yürüdü. Witzorek gözlerini olduğundan büyük gösteren gözlüklerinin ardından kuşkuyla onu izliyordu. Bay Witzorek, beni hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önce yeminli ifadenizi almıştım. Anımsamasına yardımcı olmak için dosyayı havaya kaldırdı. Sizi hatırlıyorum dedi Vizorek. 95 sayfa Bay Vizorek ama bu ifadenin bir tek satırında bile herhangi bir bekarlığa veda partisinden söz edilmiyor. Acaba niçin? Sanırım sormamıştınız. Ama siz de bu konuyu açmadınız değil mi? Polisler en iyi arkadaşınızın 11 kadını öldürdüğünü iddia ediyor, siz bunun yalan olduğunu ileri sürüyorsunuz ama bu konuda bir tek söz söylemiyorsunuz. Doğru değil mi? Evet, doğru. Nedenini bize açıklar mısınız? Bana göre siz de onlardan biriydiniz. Yalnızca sorulan soruları yanıtladım. Gönüllü olarak bir bilgi vermedim. Bu konudan polise hiç söz ettiniz mi? Yani Church öldüğü zaman, tüm gazetelerin manşetlerinde 11 kadını öldürdüğünü yazdığı zaman polislerle konuştunuz mu? Hiç olmazsa bir telefon edip yanlış adamı öldürdüklerini onlara söylediniz mi? Hayır, o zaman bilmiyordum. Ancak birkaç yıl önce piyasaya çıkan kitabı okudum ve son kızın nasıl öldürüldüğünü ayrıntılarını oradan öğrendim. İşte o zaman kızın öldürüldüğü saatlerde Norman'ın benimle birlikte olduğunu anımsadım. Polisi arayıp özel ekiple görüşmek istediğimi söyledim. Ekibin epey zaman önce dağıtıldığını söylediler bana. Kitapta ekibin başı olarak adı geçen Lloyd'la görüşmek istedim. Beni araması için mesaj bıraktım ama arayan olmadı. Belk böylesine aptal biriyle konuşmak zorunda kaldığı için, yorulduğunu belli etmek için, kürsüdeki mikrofona doğru derin derin içini çekti. Yani sözlerinizi toparlarsak, cinayetlerin işlenmesinden 2 yıl sonra, bu kitabı okuyunca, birdenbire sevgili ölü dostunuz için sağlam bir kanıt bulduğunuzu fark ettiniz. Atladığım bir nokta var mı Bay Vizorek? Birdenbire fark etmek konusu yanlış, öyle olmadı. Nasıl oldu? Cinayetin 28 Eylül'de işlendiğini okuyunca düşünmeye başladı. Sonra bekarlığa veda partisini aynı tarihte düzenlediğimizi ve Norman'ın bütün gece bizlerle beraber olduğunu anımsadım. Düşüncemin gerçekliğini kontrol ettim ve karısına telefon açıp Norman'ın polislerin söylediği gibi bir katil olmadığını bildirdim. Düşüncenizin gerçekliğini partiye katılan diğer dostlarınızla mı kontrol ettiniz? Hayır, bunu yapmak zorunda değildim. Öyleyse nasıl yaptınız Bay Vizorek? Diye sordu belki yorgun bir sesle. O gece çektiğim videoya baktım. Film karelerinin köşesinde tarih ve saat yazıyordu. Belkin yüzünün solduğunu gördü Bush. Avukat önce yargıca, sonra önündeki notlara ve tekrar yargıca baktı. Bush, içinin daraldığını hissetti. Belk daha önceden yanıtını bilmediği bir soruyu tanığa sorarak, Chandler'ın bir gün önce yaptığı gibi, temel bir kuralı bozmuştu. Video konusunu ortaya çıkaran Belk olduğuna göre, Chandler'ın bununla istediği gibi oynayabileceğini, filmi kanıt olarak jüriye gösterebileceğini anlamak için avukat olmaya gerek yoktu. Kurnazca bir tuzak kurmuştu. Video konusu tanığın yeminli ifadesinde bulunmadığı için, Chandler bunu kullanmak istediğini belki önceden bildirmek zorundaydı. Ama bu konuyu hiç açmamış ve belki kurduğu tuzağa düşürüp, videoyu gündeme getirmesini sağlamıştı. Şimdi Belk, adamın elinde bir video filmi bulunduğunu jüri üyeleriyle birlikte ilk kez duymuş ve ne yapacağını şaşırmıştı. Başka sorum yok dedi Belk ve başı önüne eğik yerine döndü. Masanın üzerindeki hukuk kitaplarından birini kucağına alıp sayfalarını karıştırmaya başladı. Chandler tekrar kürsüye geldi. Bay Vizorek, biraz önce Bay Belk'e sözünü ettiğiniz video filmi hala duruyor mu? Evet, yanımda getirmiştim. Chandler filmin jüriye gösterilmesi için öneri getirdi. Yargıç Case kendisine bakınca, Belk antal adımlarla kürsüye yaklaştı. Sayın Yargıç, savunma tarafı içtihat hukuku üzerinde görüşmek için 10 dakika ara verilmesini istiyor. Yargıç saate baktı. Biraz erken değil mi Bay Belk? Daha yeni başladık. Sayın Yargıç dedi Chandler, davacı tarafın itirazı yok. Zaten video gösterimini hazırlamak için zamana ihtiyacım var. Pekala dedi yargıç. Görüşmek için 10 dakika. Jüri de 15 dakika ara verip tekrar salona dönebilir. Jürinin çıkmasını beklemek için ayağa kalkarken bile Belk, hukuk kitabının sayfalarını karıştırmayı sürdürdü. Otururken boş, iskemlesini avukatına yaklaştırdı. Şimdi olmaz dedi Belk. 10 dakikam var. İşi berbat ettin. Hayır, berbat ettik. Biz bir takımız, sakın unutma. boş takım arkadaşını yalnız bırakıp bir sigara içmek için dışarı çıktı. Chandler, heykelin altında yerini önceden almıştı. Bosch ona yaklaşmadan sigarasını yaktı. Chandler ona bakıp sırıttı. "Ona tuzak kurdun değil mi?" dedi Bosch. "Gerçeği söyleterek tuzak kurdum." "Öyle mi?" "Elbette." Chandler yarı içilmiş sigarasını küllüğün kumuna bastırdı. "İçeri girsem iyi olacak. Videoyu hazırlamalıyım." Tekrar sırıtarak yanından ayrıldı. Bosch kadının mı çok iyi olduğunu yoksa Belk'in mi yetersiz kaldığını merak ediyordu. Belk, video filmin gösterilmesine karşı çıkan yarım saatlik tartışmayı kaybetti. Yeminli ifadede bundan söz edilmediğine göre, davacı tarafın bu kadar geç bir tarihte filmi kanıt olarak mahkemeye sunamayacağını ileri sürdü. Yargıç Case ise video konusunu ortaya çıkaranın Belk olduğunu herkesin bildiğine işaret ederek itirazını reddetti. Jüri üyeleri salona dönünce Chandler, tanığa filmin 4 yıldır nerede olduğu konusunda bazı sorular sordu. Yargıç Case'in Belk'in bir itirazını daha reddetmesinin ardından video gereçlerini jürinin izleyebileceği bir noktaya yerleştirdi ve Vistore'in izleyiciler arasında oturan bir arkadaşından alıp getirdiği kaseti makineye taktı. Ekranı görebilmek için Bosch'la Belk izleyici sıralarına geçmek zorunda kaldılar. Bosch yer değiştirirken Times gazetesinden Bremer'ın arka sıraların birinde oturduğunu fark etti. Adam başıyla hafifçe Bosch'u selamladı. Acaba dava konusunda yazı mı yazacaktı yoksa tanıklık etmek için mi gelmişti? Kaset uzun ve sıkıcıydı ama çekim aralıksız değildi. Bekarlığa veda partisinin verildiği gece ara ara çekim yapılıp bazen vazgeçilmişti ama sağ alt köşede saat ve tarih devamlılığını sürdürüyordu. Eğer bu rakamlar doğruysa kendisine isnat edilen son cinayet için Church'ün sarsılmaz bir kanıtı var demekti. İzlemek Bosch'un başını döndürdü. Church ekranda bir bebek gibi kel kafasıyla, arkadaşlarıyla bira içip gülüşüyordu. Öldürdüğü adam bir dostunun evliliğini kutlarken, sıradan saf bir Amerikan erkeği gibi görünüyordu ama işin aslının böyle olmadığını Bosch çok iyi biliyordu. 90 dakika süren kasetin sonunda, tebrik telgrafı taşıyan bir striptizci göründü ve damat adayına şarkısını söylerken bir yandan da iç çamaşırlarını çıkarıp teker teker kafasına attı. Bakışları striptizciden çok damadın üzerinde olan Church bu manzara karşısında utanmış gibi görünüyordu. Gözlerini ekrandan ayırıp jüriye bakan Bosch, filmin kendi savunmasına ne denli zarar verdiğini fark etti. Film sona erince Chandler tanığa birkaç soru daha sordu. Bu soruları Belk de sorabilirdi ama kadın yine onu atlatmıştı. Video filmin üzerine tarih ve saat nasıl kaydediliyor? Kamerayı satın alınca ayarlıyorsunuz. İçindeki pil sürekli çalışmasını sağlıyor. Ben aldıktan sonra hiç ellemedim. Ama eğer isterseniz kendi seçtiğiniz tarihi ve zamanı yazdırabilirsiniz, değil mi? Sanırım. Yani bir dostunuz için bir kanıt hazırlamak isterseniz, bir yıl öncesinin tarihini yazdırıp filmi çekebilirsiniz, değil mi? Elbette. Çekilmiş bir filmin üzerine yeni bir tarih atabilir misiniz? Hayır, çekilmiş bir filmin tarihini değiştiremezsiniz. Bu şekilde çalışmıyor. Öyleyse nasıl yapabilirsiniz? Norman Church için sahte bir kanıtı nasıl hazırlayabilirsiniz? Belk, tanığın yanıtının spekülasyon olacağını ileri sürerek itiraz etti ama yargıç Case, tanığın kendi kamerasının nasıl çalıştığını bileceğini söyleyerek reddetti. Bunu yapamazsınız. Çünkü Norman ölmüştü, dedi Vitzorek. Yani sahte bir filmi hazırlamak için Bay Bosch kendisini öldürmeden önce Bay Church ile işbirliği yapmak zorunda kalacaktınız, doğru mu? Evet, daha başından bir gün böyle bir kanıta gereksinimi olacağını bilecektik. Hangi tarihi atarak bu filmi çekmem gerektiğini bana önceden söyleyecekti. Bunların hepsi hayal ürünü çünkü o yılın gazetelerini karıştırırsanız, arkadaşımızın 30 Eylül'de evlendiğini öğrenebilirsiniz. Bu nedenle bekarlığa veda partisinin 28'inde filan verilmesi gerekir. Bu film sahte değil. Son cümlenin sorunun yanıtı olmadığı konusunda Belk'in yaptığı itirazı, Yargıç Case kabul etti ve jüriye bu sözleri dikkate almamalarını söyledi. Jüri üyelerinin aslında bu sözleri duymak zorunda olmadıklarını Bosch biliyordu. Filmin sahte olmadığını biliyorlardı. Üstelik kendisi de biliyordu. Ter içinde kaldığını, midesinin bulandığını hissetti. Bir terslik vardı ama ne olduğunu çözemiyordu. Ayağa kalkıp dışarı çıkmak istiyordu ama böyle davrandığı takdirde suçlu olduğunu öylesine güçlü bir sesle haykırmış olacaktı ki duvarlar adeta deprem oluyormuş gibi sarsılacaktı. "Son bir soru," dedi Chandler. Zafer kazandığını hissederek yanakları kızarmıştı. "Norman Church'ün peruk taktığını biliyor muydunuz?" "Hayır, onu yıllardır tanıyordum ve böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum." Yargıç Case tanığın kendisine ait olduğunu söyleyince, Belk not kağıtlarını almadan kürsüye geldi. Olayların beklenmedik akışından dolayı öylesine şaşırmıştı ki, yalnızca birkaç soru demeyi bile unutup verilen zararı onarmak için çabalamaya başladı. Bebekçi cinayetleri konusunda bir kitap okuyunca video filmdeki tarihle bir cinayetin tarihinin çakıştığını fark ettiğinizi söylediniz değil mi? Evet, doğru. Öteki 10 cinayet içinde kanıt bulmaya çalışmadınız mı? Hayır, çalışmadım. Yani Bay Bitzorek, özel ekibin bunca görevlisinin kendisiyle ilişkilendirdiği bu kadar cinayete karşı eski dostunuzu savunmak için söyleyecek başka bir şeyiniz yok. Bu film hepsinin yalan olduğunu gösteriyor. Sizin göreviniz. Sorumu yanıtlamıyorsunuz. Yanıtlıyorum. Bana sorarsanız bir yalanı ortaya çıkarınca gerisi çorap söküğü gibi gelir. Size bunu sormadım Bay Vizorek. Ayrıca Norman Church'ün peruk kullandığını hiç görmediğinizi söylediniz değil mi? Evet, böyle söyledim. Sahte bir isimle bir ev kiraladığını biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum. Dostunuz hakkında bilmediğiniz çok şey varmış değil mi? Sanırım. Acaba sizin haberiniz olmadan bir ev kiraladığı gibi yine sizin bilmediğiniz bir şekilde ara sıra peruk kullanmış olamaz mı? Olabilir. Eğer Bay Church polislerin ileri sürdüğü gibi bir seri katil ise ve yine polisin dediği gibi kılık değiştiriyorsa bu durumda... İtiraz ediyorum, dedi Chandler. Evin içinde bir... İtiraz ediyorum. Bir peruğun bulunması beklenemez mi? Yargıç Case, Belkin sorusunun spekülasyona neden olduğu konusunda Chandler'ın itirazını kabul etti ve itiraz edildiği anda soru sormayı sürdürdüğü için Belki azarladı. Surata asılan Belk başka sorusu olmadığını söyledi. Yerine otururken alnında biriken ter damlacıkları şakaklarından aşağıya süzülmeye başlamıştı. Elinden gelenin en iyisini yaptın diye fısıldadı Bush. Belk aldırış etmeden mendiliyle yüzünü kuruladı. Yargıç, video kaseti kanıt olarak kabul ettiğini bildirdikten sonra öğle tatili için ara verdi. Jüri salondan çıkınca birkaç gazeteci derhal Chandler'a yaklaştı. Gazetecileri izleyen Bush, işlerin nasıl gittiği konusunda en belirgin ölçü olduklarını düşündü. Medya daima kazananlara, kazanacakları varsayılanlara ve sonunda kazanacak olanlara yaklaşırdı. Onlara soru sormak her zaman için çok kolay olurdu. "Bir şeyler düşünmeye başlasan iyi olur Bush," dedi Belk. 6 ay önce 50 bin dolara anlaşarak bu işi bitirebilirdik. Gidişata bakılırsa en iyisi o anlaşmaydı. Bush dönüp avukatına baktı. Savunma masasının arkasındaki korkuluğun yanında duruyordu. "Sen de inanıyorsun değil mi? Hepsine inanıyorsun. Ben adamı vurdum ve onu cinayetlerle ilişkilendiren tüm kanıtları biz yerleştirdik. Benim neye inandığım hiç önemli değil Bush. Lanet olsun Belk. Dediğim gibi bir şeyler düşünmeye başlasan iyi olacak." Şişko bedeniyle dönüp salondan çıktı. Bremer'la bir başka gazeteci ona yaklaştı ama elini sallayarak adamları uzaklaştırdı. Birkaç dakika sonra Bush da dışarı çıkarken gazetecileri aynı yöntemle uzaklaştırdı ama koridorda asansöre doğru ilerlerken Bremer tam yanında yürümeye başladı. "Dinle beni dostum, ben de burada zor durumdayım. Bu herif hakkında bir kitap yazdım ve eğer yanlış adam öldüyse bunu bilmek isterim." Bush aniden durunca Bremer ona çarptı. 35 yaşlarında, fazla kilolu, kahverengi saçları seyrelmiş gazeteciye dikkatle baktı. Saçları dökülen çoğu erkek gibi kalın bir bıyık bırakmıştı ama bu onu olduğundan daha yaşlı göstermekten başka bir işe yaramamıştı. Gömleğinin koltuk altlarındaki ter lekeleri dikkatini çekti ama Bremer'ın rahatsız eden yönü beden kokusu değil, sigara kokan soluğuydu. "Bak, eğer yanlış adam olduğunu düşünüyorsan git bir kitap daha yaz. 100 bin dolar daha avans alırsın. Yanlış adam olup olmaması seni ilgilendiriyor mu?" "Benim bu kentte belirli bir itibarım var Harry. Benim de vardı. Yarın gazeteye ne yazacaksın?" "Burada olup biteni yazmak zorundayım. Üstelik tanıklık da yapacaksın değil mi?" Sence bu meslek ahlakına uyar mı, Bremer? Ben tanıklık yapmayacağım. Chandler dün beni tanıklıktan kurtardı. Bir taahhütname imzaladım. Ne için? Kitabımda yazdıklarımın bildiğim kadarıyla gerçek ve doğru olduğu konusunda. Aldığım bilgilerin neredeyse tümünün polis kaynaklarına ve diğer kamuya açık kayıtlara dayandığını belirttim. Geri gelmişken, dünkü yazında değindiğin notun varlığından sana kim bahsetti? Harry, bunu açıklayamam. Senin verdiğin kaç haberde adını açıklamadığımı bir düşünsene. Hiçbir zaman kaynaklarımı açıklamadığımı bilirsen. Evet, bilirim. Ama aynı zamanda birinin kuyumu kazmaya çalıştığını da biliyorum. Boş, asansöre girip aşağı indi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 128. Devamı 13. ayrımda.